şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Hem Suriye hem Irak IŞİD'e karşı atak içerisinde görünüyor. Suriye ordusu Palmira'da, Irak güçleri de Anbar'da operasyon başlattılar IŞİD'den geri alabilmek için. Iraklı Şii milisler de komuta bizde diyor. İran'ın eğitip donatıp komuta ettiği Iraklı Şii milisler IŞİD'e karşı alınan bir dizi zaferde başrolü oynamalarına rağmen Sünni aşiretlerle ülkelerin endişeleri doğrultusunda ABD tarafından kızağa çekilince Ramadi düşmüştü. Buradan bir geri dönüş oluşturmaya çalışıyor iki ülkede. ABD Savunma Bakanı Ash Carter'ın Ramadi'nin düşmesiyle ilgili Irak ordusunun savaşma iradesi olmadığı açıklaması Irak'la Amerika arasında tartışma yaratmıştı. Başbakan Haydar İbadi ve Şii milisleri yöneten Iraklı komutan Kasım Süleymani tepki göstermişti. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden devreye girdi. Hasarın telafisi için İbadi'ye telefon açan Biden, IŞİD'le savaşta Irak ordusunun muazzam fedakarlık ve cesaret gösterdiğini, ABD'nin bunun farkında olduğunu belirtti ve IŞİD'e karşı tam destek verdiğini söyledi. Şii Suudilerden dev cenaze töreni var. Suudi Arabistan'ın doğusunda Şiilerin yaşadığı Katif bölgesinde IŞİD'in üstlendiği cami saldırısında ölenlerin cenazesini çok büyük bir kalabalık kaldırdı. İran'da da Ruhani'den bir açıklama var. Mantık, akıl ve uzlaşı ile sorunlarımızı çözeceğiz dedi. Yüksek sesle konuşan bir azınlığa karşın İran'ın büyük çoğunluğu dünya ile barışıdan, uzlaşıdan ve yapıcı anlaşmadan yana dedi. 5+1 grubu ile İran'ın nükleer anlaşma için koyduğu son tarih 30 Haziran. Bu tarihe kadar nelerin olacağını, nelerin olmayacağını göreceğiz. Rusya ile İran arasındaki S-300'lerin teslimi de bir bilmeceye dönmüş durumda. Kısa vadede bir çözüm gelecekmiş gibi görünmüyor şimdilik. İran'ın IŞİD'den 1000 kat daha tehlikeli olduğunu söyledi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. IŞİD ne kadar korkunç olursa olsun çağımızın baş terörist devleti İran nükleer silah temin ederse IŞİD'den 1000 kez daha tehlikeli ve yıkıcı olacaktır dedi. Amerika Birleşik Devletleri de Yemen'de Husilerle görüşüyor. Yeni gelen bir iddia da bu. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Yakın Doğu Haber sitesinden Alptekin Dursunoğlu ile Irak ve Suriye'deki IŞİD ve IŞİD karşıtı çabaları konuşacağız, değerlendireceğiz. Ayrıca Irak'ın Rusya'dan istediği yardımı da programımızın ikinci bölümünde Alptekin Dursunoğlu ile konuşacağız. Asya'da adacık gerilimi artıyor. Çin'in Güney Çin Denizi'nde yapay adacık inşası Asya'da gerilime yol açıyor. ABD'nin Avustralya ile birlikte bölgede düzenlediği tatbikatta Japonya'da katılacağını duyurdu. Çin, ada inşasını ülkenin herhangi bir yerindeki yol yapımına benzetip kıyılarında askeri kapasitesini artıracağını duyurdu. Pekin yönetimi yeni strateji belgesinde önceliğini açık denizler olarak koydu. Belgede donanmanın önceliğinin kara sularından çok açık denizlerin güvenliğinin sağlanması olduğuna yer verdi. İşte gerilime yol açan, tartışmaya yol açan yer de tam burası. İran'da Washington Post muhabirine casusluk davası açılıyor. Japonya'da Milli Marş karşıtı hocalara tazminat davası açılması söz konusu. Yunanistan sırf IMF'ye borcumuzu ödemek için halkımızı mağdur etmeyiz dedi. Yunanistan'ın IMF ve Avrupa ülkelerine olan borçlarından kaynaklanan sorunları hayli önemli, gerilimli durumlara yol açıyor. Öyle anlaşılıyor. Suriye Dışişleri Bakanı Miktat, Eid Donat'ın Suriye'ye saldırı olduğunu belirtti. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Alptekin Dursunoğlu ile Suriye ve Irak'taki IŞİD'i ve IŞİD'e karşı koalisyonu konuşacağız. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde Orta Doğu'dayız. Suriye ile Irak'taki IŞİD'in yükselişini, güçlenişini ve IŞİD etrafında dönen çatışmaları ve diplomatik tartışmaları konu edeceğiz. Konuğumuz Yakın Doğu Haber sitesinin yönetmeni, yazarı Alptekin Dursunoğlu. IŞİD'e karşı taktik başarısızlık mı, yanlış strateji mi başlığıyla sitesinde kaleme aldığı hayli önemli gözlemler ve içerimleri olan bir makalesi yayınlandı Alptekin Dursunoğlu'nun. Bu makale ekseninde son gelişmeleri de birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Alptekin Bey.
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Evet, IŞİD meselesi, IŞİD'in son hamleleri hem Irak'la Amerika arasında tartışmalara yol açtı, hem Obama'nın tartışılmasına yol açtı ki işte Obama'nın bu tartışılması sizin de makalenizin konusuydu. Son gelen haberler de Suriye ile Irak'ın IŞİD karşıtı önemli bir atak yaptığını da gösteriyor ama biz bu atağa ve Irak'la belki Rusya'nın ilişkilerine bir değinebiliriz. Onlar da iki ülke arasında da bir görüşme oldu. Maliki yardım istedi, Rusya tamam dedi ama oraya geçmeden önce Amerika'nın bakışında stratejilerindeki sorunları ve sizin yaklaşımınızı bir ele alalım. Taktik başarısızlık mı, yanlış strateji mi, nedir?
Evet. Şimdi Obama'nın bilindiği gibi IŞİD denilen örgüt Tikrit ve Musul'u ele geçirdikten sonra özellikle de Kürdistan bölgesine doğru ilerlemeye başlayınca bir IŞİD karşıtı stratejisi söz konusu oldu. Ve bu stratejinin ardından da Eylül ayında IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon kuruldu. Bu IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon Obama'nın stratejisi çerçevesinde oluşturuldu. Obama'nın stratejisi 4 maddelik. Birincisinde hava operasyonlarını öngörüyor, birinci maddesi. İkincisi, karada savaşacak güçleri maddi açıdan, silah açıdan, açısından, teçhizat açısından desteklemeyi öngörüyor. Üçüncüsü, mali kaynaklarının, IŞİD'in mali kaynaklarının kurutulmasını öngörüyor. Dördüncüsü ise zarar gören bölgelere insani yardım ulaştırılmasını öngörüyor. Şimdi bu son iki maddeyi şimdilik bir tarafa bırakalım. Asıl belirleyici olan ilk iki madde ve bu ilk iki maddedeki yaşanan Ramadi ve Tedmur'la birlikte yaşanan başarısızlığın Obama tarafından taktik bir başarısızlık olarak nitelendirilmesi. Ancak işin şöyle bir gerçekliği var. Acaba bu Obama'nın söylediği gibi taktik bir başarısızlık mıdır yoksa stratejinin baştan yanlış kurgulanması mıdır? Benim kanaatim o ki Obama stratejisini bir kere yanlış bir kurgu üzerine bina etti. Bunun sebebi şu, şunu anlayabiliriz, diyebiliriz ki değişim vaadiyle gelen ve Bush doktriniyle hareket etmeyecek olan Obama'dan kara birlikleri, IŞİD için kara birlikleri göndermesi beklenemez. Bu son derece anlaşılabilir bir şey. Yani Amerika kara birlikleriyle IŞİD'e operasyonel bir güç göndermesi. Hava operasyonlarıyla yetinsin, müttefik kuvvetleriyle birlikte hava operasyonlarıyla yetinsin. Peki sahada desteklenmesi gereken karada savaşacak güçler olarak kimler var? Suriye'de Suriye ordusu var. Irak'ta Peşmerge güçleri var ve gönüllü halk güçleri var. Şimdi sahada IŞİD karşısında gerçekten direnebilen, var olabilen ve sonuç alabilen bu üç güçten başka kimse yok. Peşmerge güçlerini evet Amerika silahlandırıyor. Yani bu Obama'nın stratejisi kapsamında değerlendirilebilir. Ancak Irak'ta gönüllü halk güçleri yani onların tabiriyle Şii milisler Emirli'de, Cürfes-Sahar'da, Sadiye'de, Celal'da, son olarak Selahattin'de, Tikrit'te sonuç alan operasyon yaptılar. Yani bütün bunların Diyala'dan Selahattin'e kadar çok geniş bir coğrafyanın kurtarılması gönüllü halk güçlerinin desteğiyle olabildi. Ancak biz şimdi şunu görüyoruz. Amerika gönüllü halk güçlerinin ya da kendi ifadeleriyle Şii milislerin operasyonlara katkısını engelliyor. Bunu biz Tikrit'te de yaşadık. Nitekim El Anbar'da da yaşadık. Şimdi El Anbar'da da Tikrit'te de gönüllü halk güçlerinin desteğinin olmadığı yerlerde IŞİD'in savunmadaki pozisyonunu saldırıya hatta kazanıma çevirdiğini görebiliyoruz. İşte Ramadi bunun son örneğiydi. Aynı şey Suriye için söz konusu. Suriye'de eğitip donatabileceği ılımlı bir muhalif yaratma stratejisi izliyor başından beri. İşte Türkiye gibi, Suudi Arabistan gibi bölgesel müttefikleriyle de bu eğit donat programını başlattılar. Başlatıyor veya başlatmaya çalışıyorlar. Şimdi burada Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Amerika'ya baskısı şu. Eğitip donatacağımız silahlı güçler aynı zamanda Suriye yönetimine karşı, Suriye ordusuna karşı da savaşsın. Hatta Türkiye, yani Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla bir de bunlara hava desteği verilmesini öngörüyor. Fakat Amerika bu maceraya girmek istemiyor. Yani Amerika sahada eğitip donatılabilecek bir ılımlı muhalefetin olmadığına inanıyor. Bunu bizzat Amerikan Başkanı Obama'nın kendisi söyledi aylar önce. Suriye'de ılımlı bir muhalefet yaratmak bir fantezidir dedi. Fakat bunun bir fantezi olduğu biline biline Suriye ordusuyla, Suriye devletiyle koordine etmeksizin IŞİD'le mücadele edilebileceği, IŞİD'le başa çıkarılabileceği varsayılıyor. Şimdi bakın Türkiye'den, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar'la birlikte Nusra'yı temel alan, ki bu Nusra dediğimiz örgüt, Suriye'nin El-Kaide kolu ve hem Türkiye tarafından, hem Birleşmiş Milletler tarafından, hem Amerika tarafından, hem Suudi Arabistan tarafından terör örgütü olarak nitelendiriliyor. Şimdi bu örgütü merkeze alan Fetih Ordusu adlı bir silahlı grup koalisyonu kuruluyor. Aslında bu Nusra ismini perdelemek için başvurulan bir taktik. Bununla bunlar silahlandırılarak, desteklenerek İdlib ele geçiriliyor. Benzer bir şey işte Laskiye'yi tehdit etmeye başlıyor. Şimdi dolayısıyla Suriye ordusu güçlerini bu tarafa yönlendirdiği zaman Tedmur tarafında, yani Tedmur Humus'a bağlı bir yer, Tedmur tarafında boşluk oluşuyor ve bu boşluktan da IŞİD yararlanıyor ve herkesin şu an endişeyle, kaygıyla takip ettiği o Palmira'nın, antik Palmira'nın yok edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmıyor. Şimdi ortada çok somut bir gerçeklik var. Bu taktik bir başarısızlık falan değil. Taktik başarısızlık olması Yani cephedeki bir cephedeki kısmi bir şeyle izah edilebilir. Mühimmat yetersizliğiyle, istihbarat eksikliğiyle falan. Bu çok bariz bir şekilde stratejik bir başarısızlık. Stratejinin yanlış kurgulanması ile ilgili bu başarısızlık. Toparlayacak olursak, Obama'nın kara birlikleri göndermemesi son derece anlaşılabilir. Kendi başkanlık politikaları bağlamında. Peki sahada savaşan, gerçekten de sonuç alabilen kim var? Gerçekten koordinasyon kurulması gereken, desteklenmesi gereken güçler. Desteklenmeyi de bir tarafa bırakın. En azından elinin kolunun bağlanmaması gereken güçler kimlerdir? Suriye'de Suriye ordusudur. Irak'ta gönüllü halk güçleridir. Öte taraftan da Peşmerge ve Irak ordusudur. Peşmerge ve Irak ordusuna zaten bir şekilde bu yapılıyor. Onu hariç tutuyorum ama özellikle Irak'ın Sünni bölgelerinde sonuç alınmak isteniyorsa gönüllü halk güçlerinin elinin kolunun bağlanması, Suriye'de de Suriye ordusunun elinin kolunun bağlanması politikasından vazgeçilmedi.
Bu tartışmalar sürerken İbadi'nin bir Moskova ziyareti oldu. Suriye'de Rusya'nın yerini ve önemini biliyoruz. Hukuki platformla Birleşmiş Milletler ekseninde sorunun çözülmesini gerektiren bir politikayı başından itibaren savunuyor. Irak merkezi hükümetiyle de IŞİD'e karşı işbirliği yapabileceğini söyledi Rusya. Fakat saha içerisinde bulunan güçler ve sizin aktarımınızla meseleye baktığımızda bunun için yine bir uluslararası uzlaşma en azından gerekli, bir uyum gerekli. Siz bu ilişkiden, İbadi'nin arayışından, kendi müttefiki olan Irak üzerinde etkili olan Amerika'nın dışında bir güç aradığına göre bir sıkıntıya mı işaret ediyor Bağdat yönetimi açısından ve bu Rusya'nın bu arzusunun gerçekleşmesinin koşulları var mıdır? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani şimdi Irak hükümeti yani maalesef hem içeride hem uluslararası alanda kendi başına bağımsız karar alabilecek bir manevra alanına sahip değil. Bu iç politikada da böyle, içeride de böyle, dış politikada da böyle. Şimdi yani Amerika'yı bütünüyle devre dışı bırakarak Rusya'yla çözüm arayışına girmesi, evet, gerçekten sorunun çözümü için çok daha pratik, çok daha işlevsel olabilir. Ancak bunun bir gerçekliği yok. Yani mesela Türkiye'nin Irak konusundaki yıkıcı politikaları, Suudi Arabistan'ın, diğer Körfez ülkelerinin yıkıcı politikaları çok açık. Ancak Irak hala Suudi Arabistan'la diplomatik ilişkilerini geliştirebilmenin çabası içerisinde. Yani bunları yok sayarak, bunları tamamen devre dışı bırakarak, örneğin atıyorum işte Suriye ile ve İran'la doğrudan koordinasyon içerisine girebilecek bir pozisyon takınamıyor. Hatta İran'dan aldığı, IŞİD'e karşı aldığı savunma desteğini bile binbir güçlükle izah edebiliyor. Yani burada işte İran'ın Irak'ta nüfuzunu arttırmasından söz ediliyor. İran'ın Irak'ı işgal etmesinden söz ediliyor. Çok somut, açık bir şey var. Yani Irak'ta Sünni kentleri diye bilinen kentler IŞİD'in işgali altında. Buranın kurtarılması için İranlı askeri danışmanlar Irak gönüllü halk güçlerine komuta düzeyinde destek veriyorlar. Yani İran muharip bir güç falan göndermiş de değil. Örneğin bakın, bizim hükümet yanlısı basın İran'ın Osmanlı kentlerini, ifade aynen bu şekilde, Osmanlı kentlerini işgal ettiğini, İran'ın Osmanlı kentlerinde dolaştığını yazabiliyor. Yani eğer bu Osmanlı, ne Osmanlı açısından Irak'ın bu kentleri, Sünni kentleri bu kadar önemli ise İran'ın askeri danışman düzeyinde yaptığı, verdiği desteği bunların vermesi gerekir. Şimdi böylesi bir destek olmadığı gibi İran'ın da Irak'ın bu kentlerinin kurtarılması için destek vermesi adeta engellenmeye çalışılıyor. Bunun üzerine pürüzler çıkarılmaya çalışılıyor. Ve bütün bunlar olurken de Irak merkezi hükümeti, yani ben bir egemen devletim, bağımsız bir devletim, kimden yardım alacağıma ben karar veririm diyebilecek pozisyonda değil. Dolayısıyla hem Rusya ile ilişkilerini, hem İran'la ilişkilerini, Amerika ve diğer bölge ülkeleriyle ilişkilerinin bir alternatifi halinde yürütebilecek bir pozisyonu yok. Bu açıdan bence sadece dengeleyici etken olarak bunu kullanmaya çalışıyor. Yoksa ne Amerika'yı ne diğer bölge ülkelerini İran ve Rusya ilişkileriyle tamamen alternatifsiz kılabileceğini zannetmiyorum.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Yakın Doğu Haber sitesinin yöneticisi, yazarı, diplomasi yazarı Alptekin Dursunoğlu idi. Irak, Suriye'deki IŞİD'in son hamleleri ve buna verilmeye çalışılan cevaplar ve bunun etrafındaki diplomatik gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. Süremiz el verdiğince. Çok teşekkür ediyorum Alptekin Bey katılımınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Мы разделяем универсальные демократические принципы, принятые в
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.